Ayrım 14. Kız Kalesi'ndeki Kızılderili. Silifke'deki Kız Kalesi'nde çalışan arkeologlar, insan iskeletleriyle karşılaşınca durum polise haber verilir. Cesetlerin yüzeye yakın gömülmüş olmaları, ölümlerin çok eski olmadığı şüphesini uyandırır. Yakın zaman öncesinde yapılan bir katliamın izleri midir bulunan, toplu mezarlıktaki bir kafatasının incelenmesiyle durum daha da karmaşık bir hal alır. Araştırmacılar, kafatasındaki dişlerin düzenli bir şekilde kesilmiş olduğunu görürler. Yeryüzünde bunu uygulayan bir tek uygarlık vardır. Mayalar. Aradan aylar geçer ve kemikler üzerinde hangi yüzyıla ait olduklarının belirleneceği çalışma yapılmaz. Oysa Kız Kalesi'nde bulunan bir kafatasındaki dişlerin Maya kültüründe rastlanılan bir yöntemle kesilmiş olması son derece önemli bir keşiftir. Kemikler 500 yıldan daha eski, yani Kolomb öncesine ait çıkarsa bu bulgu Mayaların Akdeniz'e geldiklerini gösterir. Ne olursa olsun değişmeyecek bir durum söz konusudur ki o da Kız Kalesi'nde bir Kızılderili'nin varlığıdır. Kız Kalesi'ndeki Kızılderili ise Meksika Büyükelçisi Tahsin Mayatepe'in 1937 yılında Atatürk'e gönderdiği bilgiler arasında bir bağ kurulup kurulmayacağı da kemiklerin incelenmesi sonucunda anlaşılabilir. Aztek kültüründeki tapınma şekillerinin İslamiyet'le şaşılacak derece benzerlik taşıdığını anlatan Mayatepek, secde konusunda oldukça çarpıcı bilgiler sunar. Güneşe tapınma töreninde Kızılderililer, dağların üzerinde güneşin ilk ışınları görülünce hep birlikte yere çöker ve bu ışınları öperler. Müslümanlıkta ise namaz sırasında yapılan secde hareketinin, Tanrı'nın huzurunda ayaklarına kapanmak ya da önünde eğilmek anlamına geldiği düşünülemez. Çünkü İslamiyet'te Tanrı el, ayak ve bedenden oluşmamıştır. Öyleyse bu benzerlik güneş kültürüyle açıklanabilir mi? Namaz saatleri de zaten güneşe göre belirlenmiyor mu? Meksika yerlilerinin tapınma yöntemiyle İslamiyet arasındaki benzerlik yalnızca secde konusunda değildir. Kabe'nin tavaf edilmesinin bir benzerine de tanık olduğunu yazar Mayatepec. Teotihuacan piramidi çevresindeki büyük alanda Azteklerle öteki yerli kabilelerden yüzlerce gencin yeşil mısır dallarını tutarak birbirlerinin ardı sıra ağır adımlarla yürümekte ve güneşe şükranlarını sunmak üzere kendi dillerinde ilahiler okuyarak törenin yapıldığı yerde dönmekteydiler. Mayatepec gördüğü tavaf hareketi karşısında düşüncesini şöyle sunar Atatürk'e. Bunu da gördükten sonra Kabe etrafında hacıların yaptıkları tavaf hareketi hiçbir mana ifade etmediği halde burada yapılan tavafın mahza güneşe tanzim ve şükranda bulunmak maksadıyla yapılan manidar bir jest olduğunu anlayarak hacıların ne maksatla icra ettiklerinden haberleri olmayan tavaf hareketlerinin de Müslümanlığa güneş kültüründen girmiş olduğuna şüphem kalmadı. Pasifik Okyanusu'ndaki bir kıtada kurulan ve bir tektonik hareket sonucunda sulara gömülen Mu uygarlığının da güneş kültürüne ait olduğunu belirten Tahsin Mayatepec, Meksika yerlilerinin ibadete çağrı amacıyla yüksek bir tepeden ezan okuduklarını belirtir. Mayatepec, bir başka dini törende ellerini yukarı kaldıran Kızılderililerin oldukları yerde döndüklerini görür. Bu da aklına Mevlevilerin gelmesine neden olur. Bunların aynen Mevleviler gibi birbirine dokunmamaya itina ederek dönmeleri ve Nısfiyelerin Hüseyni ve Hicazkari Kürdi Çeşnisi'nde nameler çalmaları ve kudümlerin de Mevlevi temposuyla çalınması pek ziyade hayretimi mucip olmakla Mevlevi ayininin bütün teferruatına kadar güneş kültüründen alınmış olduğundan şüphem kalmadı. İslamiyet'le Azteklerin dini törenleri arasındaki benzerlik, kültürlerin kopan bir kolyenin boncukları olmasından mı kaynaklanıyor? Arkeoloji, antropoloji gibi bilimlerin diğerlerinin yanında henüz yürümeye başlayan bir çocuk olduğunu göz önüne alacak olursak, bu konuda gelecekte daha büyük tartışmaların yaşanacağı açıktır. Atatürk'ün şu düşüncelerini kağıda döktüğü yıllarda bilim, bir kemiğin ya da bir eşyanın yaşını tespit edecek konumda değildi. Mısır'da belirsiz bir adamı halifedir diye yok ettiler. Hırkasıdır diye bir palas pareyi, hilafet alameti ve imtiyazı olarak altın sandıklara koydular, halife oldular. Gah şarka, gah garba veya her tarafa birden saldıra saldıra Türk milletini, topraklarını, menfaatlerini, benliğini unutturacak, Allah'a mütevekkil kılacak derin bir gaflet ve yorgunluk beşiğinde uyuttular. Kız Kalesi'ndeki Kızılderili sırrını koruyor, ona yapılması gereken yaş tespitinin, Atatürk'ün sözlerinden sonra daha birçok tarihi esere yapılması gerektiği anlaşılıyor. Bilim, doğruyu bulma çabasıysa bundan hiç kimsenin rahatsız olmaması gerekir. Ne demişti İbrahim Müteferrika, Osmanlı ordusunun neden gerilediğini soran Padişah 1. Mahmut'a? Sultanım, günümüzde artık devletler dinden ve geleneklerden gelen kurallara göre değil, akıl ve bilim ilkelerine göre yönetilmektedir. Kızılderililer Yeşilçam'da. Başrolünü Zuhal Olcay'ın oynadığı 1980 yılı sonrasında yaşanılan toplumsal değişimlerin kadın erkek ilişkisine yansımasını anlatan Bir Sonbahar Hikayesi adlı filmde üniversitede öğretim görevlisi olan kadın ve para kazanma, yükselme hırsıyla dolu olan kocası arasında geçen bir konuşmaya kulak verelim. Ama filmin bu sahnesini göremediğiniz için ilk konuşanın erkek oyuncu olduğunu da belirtelim. Bu ülke de Kızılderili saldırısına uğramış bir kasabaya benziyor. Kızılderililer o kıtanın gerçek sahibiydiler. Hayatı kana bulayan onlar değildi. Türk sinemasında Kızılderililer ilk kez 1962 yılında Nuri Akıncı'nın yönettiği 5 Hikaye adlı filmde çıkarlar karşımıza. Hollywood'un kovboy senaryolarının etkisinde kalınarak çekilen bu filmde Kızılderilileri saldıran, can alan canavarlar olarak görürüz. Aynı kızı seven iki arkadaş Kızılderililerin saldırısına uğrayacak, biri diğerinin mutluluğu için kendisini feda edecektir. Nuri Akıncı'nın filmi ilgi görmez ve tozlu rafların arkalarına itilir. Ama bu film 5 yıl sonra Yeşilçam'da esecek olan kovboy furyasının habercisi niteliğindedir. Yerli western furyasında posta arabalarından barlara, Kızılderililerden soygunculara kadar gerçeğini aratmayacak her ayrıntı boy gösterir. 1971-72 yılları ise yerli kovboyların altın çağı olur. Cüneyt Arkın, Kartal Tibet, Yılmaz Güney, Yılmaz Köksal, Tamer Yiğit belli başlı jönler olarak karşımıza çıkarlarken Öztürk Serengil, Münir Özkul, Vahi Öz, Nubar Terziyan, Kadir Savun, Erol Taş, Danyel Topatan, Sami Hazinses gibi sinemamızın usta oyuncuları da kendilerine rol bulmakta zorlanmazlar. Oldu olacak birkaç tane de kadın oyuncu adı sıralayalım. Sevgi Can, Nebahat Çehre, Figen Han, Fatma Belgen, Figen Say, Piraye Uzun, Bir Tane Güngör. Yerli kovboy filmlerinin kiminde dinamit sandığının üstünde dinamit yazarken, kiminde bir duvara yazılı ilanda Türkçe olarak şu okunur: 3000 dolar, katil aranıyor, Kit Carson. Oysa tarihi bir kişilik olan Kit Carson haydut değil, Vahşi Batı'nın ünlü kanun koyucularından biridir. Ne gariptir ki Yeşilçam westernlerinin çoğunda kötü adamın adı Ramon'dur. 1960'lı yılların sonunda yolu taşlı tarlanın arkasında bulunan Pirinçli Köy'e düşenler bir kovboy kasabası görürler karşılarında. Burası asıl adı Ahmet Sahatlar olan Ahmet Sert'in kovboy filmleri için kurduğu bir kasabadır. Yerli westernlerin çoğu da bu kasabada çekilmiştir. Ne yazık ki çekimler sırasında çalışmaları belgeleyecek bir kamera yoktur. Bu yüzden sadece anılar kalır geriye. Ki onlar da yazılmadığından kasabadaki at nalı izleri gibi silinip gider. Parantez içinde fotoğraf 21. Ahmet Sert'le son söyleşiyi yapan Yalçın Pekşen'dir dersek yanılmış olmayız herhalde. Pekşen, kovboy filmlerinin çekimi sırasında ilginç olaylar olup olmadığını sorar. Şöyle bir şey oldu, bu ilginçtir herhalde. 4 at almıştık dedim ya, filmin konusu icabı atlardan biri düşüyor. Biz de atı vuruyoruz. Sonra birimizin atına 2 kişi biniyoruz. Tabii bizim atlar sütçü beygir mübarek. 2 kişi binince at sahiden öldü. Asıl mesleği kunduracılık olan Ahmet Sert oldukça beceriklidir. Öyle ki yerli kovboy filmlerinde görülen aksesuarlar onun elinden çıkmadır. Yaratıcılık konusunda eline su dökülmez Ahmet Sert'in. Şu anısını okuyunca hak vereceksiniz bana. Cüneyt bir filmde kör rolü oynar. Senaryoya göre kuyuya düşecek. Kuyuya düşünce 50 tane akrep yüzüne yapışıyor, gözleri açılıyor. Tabii Cüneyt değil dirisi ölüsünü yüzüme sürmem demiş. Sonra ben gelmişim akıllarına. Hemen yürüyen akrepler yaptım. Yalçın Pekşen'in nasıl yürüyorlar sorusuna verdiği yanıtta Ahmet Sert'in zekasına tanık oluruz. Hamam böceğinin üstünde. Plastikten akrepleri hamam böceğinin üstüne yapıştırıyorum. Yere koydum mu yürüyor. Cüneyt'e göstermişler, korkmuş. Hamam böceklerini akreplerin dublörü yapan Ahmet Sert, bir dönem adı herkes tarafından bilinen ve yüzlerde gülümseme yaratan bir sinema emekçisidir. Ne var ki bir sinema müzemiz olmadığı için hiçbir şey kalmamıştır ondan geriye. Karl May'in etkilediği çocuklar. Dokumacı bir baba ve ebe olan bir annenin oğlu olarak Almanya'nın Örnsköld kentinde 1842 yılının 25 Şubat günü doğan Karl May, ailenin dünyaya gelen 14 çocuğundan yaşamayı başaran 5'i arasına girmeyi başarır. Karl May, hapishaneyle ilk kez 1861 yılında tanışır. Öğretmenlik yetkisinin elinden alındığı 6 haftalık cezasının nedeni, arkadaşının saatini ve piposunu çalmasıdır. Özgürlüğe kavuştuğunda yaşamını özel dersler vererek sürdüren Karl May, 3 Mayıs 1870'te 4 duvar arasına konur bir kez daha. Suçu bu kez hırsızlık ve dolandırıcılıktır. 4 yıl hapis yapan Karl May'i bir yayın evinde redaktör olarak çalışırken buluruz. Gençlere yönelik kitaplar da hazırlamaktadır aynı zamanda. Bunlardan ilkini 1879 yılında Uzak Batı'da adıyla yayınlar. Amerika kovboylarını ve Kızılderilileri anlattığı macera kitapları öylesine sevilir ki en çok okunan yazar olur kısa sürede. Yalnız Batı değil, Doğu kültürleriyle de ilgilenir. Bağdat'tan İstanbul'a, Vahşi Kürdistan ve Balkan mağaralarında ilgiyle okunan Doğu maceraları arasındadır. Karl May, kitaplarından kazandığı paralarla ilk yolculuğunu Doğu'ya yapar. 26 Mart 1899'da Frankfurt'tan yola koyulan Karl May, Kahire, Beyrut üzerinden İstanbul'a ulaşır. 1990 yılının ilkbaharında İstanbul'da bulunanlar, kitaplarında Kızılderilileri vahşi olarak gösteren bir Alman yazarın aralarında gezindiğini bilemezler. Karl May, Amerika yolculuğuna ise Doğu gezisinden 8 yıl sonra çıkar. John Ojeteka Brandsero adlı Kızılderili Almanya'ya gelince, Karl May ile görüşmek ister ama mektubuna yazarın eşi tarafından "Kocam hasta" yanıtı verilir. İkinci mektupsa açılmadan geri gelir Kızılderili'ye. Karl May'in Amerika'da geçen macera kitaplarından birinin çevirisini okuyunca da şu açıklamayı yapar. "Bir halkın bu kadar aptalca karikatürize edildiğini hiç görmemiştim." Kızılderili'nin mektubu 28 Haziran 1910 tarihli Dresdner Anzeigers gazetesinde yayınlanır. Karl May'in kötülendiği, yerden yere vurulduğu yazının asıl sahibinin bir Kızılderili olmadığı, tüm yaşanılanların yazar Rudolf Lebus'un bir senaryosu olduğu gün ışığına çıkınca da Karl May dava açar Lebus'a karşı. Berlin Mahkemesi dava sonunda Karl May'in haklı olduğuna karar verir. Karl May birçok Alman çocuğu etkisi altına alır. Öyle ki bunlardan biri büyüdüğünde de kovboyculuk oynamayı hiç bırakmaz. Özel bahçesinde kovboy kıyafetleri içinde Blondie adlı çoban köpeğiyle Kızılderili avına çıkar. İyice güçlendiğinde de 1928 yılında Dresden'de hayranı olduğu yazarın anısına bir müze açtırır. Karl May'in hayranları arasında 1909'da Augsburg'da düzenlenen okuma günlerinde kendisini dinleyen bir çocuk da vardır. Ve bu çocuğun yazdığı "Kitaplar Yakılıyor" adlı şiirde Karl May'in kitaplarının etkisinde kalarak kovboyculuk oynayan ilk çocuğun kim olduğunu öğreniriz. Buyurunca Hitler haziretleri zararlı fikirlerle dolu kitapların yakılmasını, halkın önünde, alanlarda, öküzler odun yığınlarına araba araba kitap taşıdı. Gözden düşmüş şairlerden biri, hem de en iyilerinden biri, şöyle bir göz gezdirdi yakılacak kitaplar listesine. Gitti aklı başından, unutulmuştu kendi adı. Hemen seyirtti çalışma odasına, sanki öfkesinden kanatlanmıştı. O saat bir mektup karaladı zorbalara. "Benimkileri de yakın," dedi. "Benimkileri de. Yapamazsınız bana bu kötülüğü. Kenarda bırakamazsınız beni. Ben de hep gerçeği söylemedim mi kitaplarımda? Neden davranırsınız bana yalancıymışım gibi? Canı gönülden istiyorum işte. Yakın benimkileri de." Bertolt Brecht'tir. Doğduğu kent olan Augsburg'da Karl May'i 11 yaşındayken dinlemeye giden çocuğun adı. Hitler kitapları yakmakla kalmayacak, insanları da ateşe attıracağı toplama kamplarını yaptıracaktır. Bu korkunç düşüncenin kaynağı da Amerika'nın Kızılderililerin yaşamaya zorunlu kılındığı rezervasyon alanlarıdır. Marif Nezareti tarafından eğitim amacıyla Amerika'ya gönderilen Ahmet Emin Yalman, bu kamplar hakkında bize ilk bilgileri sunandır. Hazır Kızılderililerin sahasına bu kadar yaklaşmışken, Reservation adını taşıyan bölgelerden birini ziyaret etmeyi ve bir de Kızılderililere mahsus olan Shilokko Okulu'na gitmeyi aklıma koydum. Wichita'ya en yakın olan Rondo City'yi seçtim. Orada öğrendiğim şey, vasiliğin berbat bir şey olduğu ve çalışmadan karınları doyan Kızılderililerin kendi kendilerini içkiye ve kumara vererek çürüdükleri yolundaydı. Shilokko Okulu'nda bambaşka bir manzara gördüm. Burada daha ziyade kanları Almanlarla, İskandinavyalılarla, Fransız Kanadalılarla karışan melez insanlar vardı. Bu melezlerin arasında pek hoş tipte güzeller göze çarpıyordu. Fakat topyekün memleketin bir iptidai hali vardı. Ahmet Emin Yalman, Hitler ve onun gibi düşünenler için suçludur. Saf ırktan olmayan melezlere nasıl olur da hoş tipte güzeller denilebilir? Hitler, Mısırlılar ve Amerika yerlilerine uygarlığın süper insanlar tarafından getirildiğini kanıtlamaya çalışan bir ekip kurar. Hitler yok olup gitse de söz konusu kültürlere onun açtığı pencereden bakanlara dünyanın her yerinde hala rastlanıyor. Emin Karaca'nın Sintine'nin Dibinde adlı kitabında Hitler'in Karl May'e hayran olması gibi ülkemizde ünlü diktatörün yolundan giden ve de Kızılderililere takvimi, dokumacılığı, savaş taktiklerini Türklerin öğrettiğini iddia eden tanıdık bir ada rastlarız. Irkçı ve Türkçü akımlarsa Nazi Almanyası Sovyetler Birliği'ne Haziran 1941'de saldırdıktan sonra faaliyetlerini artırdı. Çınaraltı, Orhun, Tanrıdağ, Bozkurt, Gökbörü gibi dergiler ardı ardına yayın yaşamına atıldı. Hareketin ideologları Nihal Atsız, Reha Oğuz Türkkan ve Zeki Velidi Togan, Alman yanlısı generaller ve bakan düzeyindeki devlet yetkililerini de içeren geniş bir çevre yaratmışlardı. Nazizmin sembolü olan Gamalı Haç, Tibet'ten Meksika'ya kadar dünyanın birçok kültüründe kullanılır. Bunun kaynağı Kuzey Yıldızı'nın çevresinde hareket eden Büyük Ayı Takım Yıldızı'dır. Bu yıldız kümesinin hareket planı yılda 4 kez çıkarıldığında Gamalı Haç şekli elde edilir. Dediğimiz gibi kültürler arasındaki bu benzerlikler doğaldır. Çünkü gökyüzü aynı gökyüzü, doğa aynı doğa ve insan aynı insandır. Kitabın sonu 3 Temmuz 2006. Fotoğraflar. Fotoğraf 1. Kuşdili Kovboylarından Mücap Ofluoğlu. Fotoğraf 2. Kızılderili atlet Jim Thorpe. Fotoğraf 3. Hollywood'un tarzanı Johnny Westmuller. Fotoğraf 4. Manisa Apaçisi Ahmet Bedevi. Fotoğraf 5. Pearl Harbor baskınından kurtulan Ankara gemisi. Fotoğraf 6. John Comfort. Sevgilim ne olur unutma. Fotoğraf 7. Haliç'teki Pearl Harbor. Camialtı Tersanesi'ndeki Çorlulu Ali Paşa Şadırvanı. Fotoğraf 8. Türk Lirası'nda Amerikan Politikası. Fotoğraf 9. Piri Reis'in haritasındaki Balina Öyküsü. Fotoğraf 10. Rumeli Hisarı'nın planı. Fotoğraf 11. Doğa bilimlerinin, laikliğin, özgür düşüncenin simgesi Divan Yolu Küresi. Fotoğraf 12. İstanbul'dan Meksiko City'ye. Fotoğraf 13. Jale ve Mustafa İnan. Sevgili, seninle ben pergel gibiyiz. Fotoğraf 14. Farlarınızı yakınız. Fotoğraf 15. Edgar Allan Poe okuyan kovboy, Alaska. Fotoğraf 16. Futbolcu şair Musa Pekin. Fotoğraf 17. Lizbon'daki Belem Gergedanı. Fotoğraf 18. Titanik'i kaçıran yolcu Doktor Besim Ömer Paşa. Fotoğraf 19. Bir zamanlar yüzülürdü. Fotoğraf 20. Şimdi otomobil park ediliyor. Fotoğraf 21. Yeşilçam'da kovboylar ve Kızılderililer. Değişen bir şey yok. Onlar yine kötü.